Ayrım 33.
O an bana tek hatırlattığı, onun bahtsız babaannesinin incilerinin, aynı ismi verdiğim kızımın daha 7 aylıkken ölümü tatmış olmasındaki ıstıraplı ironiydi. Şimdi düşünüyorum da acaba ben son sıra inciyi kendim için kabul etmediğimden mi ölümden kurtuldum? Bunu düşündüğüm zaman kızımın ölümünden duyduğum vicdan azabı katlanıyor, acım artıyor. Pazar günü herkesin sahilde yürüyüşe gittiği saatlerde verandada şezlonga uzanmış, gözlerimi kapamış, okyanus dalgalarının sesini dinlerken Nazir yanıma geldi. "Rahatsız etmiyorum umarım," dediğinde ses tonunda beni etkileyen o boğuk, derinden gelen tonu bulamadım. Çekingen ve endişeliydi. Uzandığım yerden hiç kıpırdamadan gözlerimi açtığımda Mayıs güneşiyle pırıldayan yosun gözlerine baktım. İlk kez hiç korkmadan, heyecanlanıp dizlerimin bağı çözülmeden, içimdeki macera hissi uyanmadan, rahat, belki de aldırmaz bir bakışla, "Hayır," dedim, "hayır, rahatsız etmiyorsun." Korkuluğa dayandı, gür siyah saçlarını elinin parmaklarıyla arkaya doğru taradı. "Ne diyeceğimi bilemiyorum," diye mırıldandı. "Neler demek isterdin?" dedim biraz alaylı, acı bir tebessümle. "Öncelikle bu yaşadıklarına isyanımı anlatabilmek isterdim." "Seni kaderci bilirdim Nazir. Şimdi kadere isyan mı ediyorsun?" Cevapsız kalmıştı. Yutkundu, dudaklarını ısırdı ve devam etti. "Kadere ne kadar inanıyorsam, sana bu olanların haksızlık olduğuna da o kadar inanıyorum." "Eva da öyle söylüyor. Ama o zaten kadere hiç inanmaz." Hasır koltuklardan birini çekerek yanıma geldi ve oturdu. "Hüma." Bana ilk kez ismimle hitap ediyordu. Ona bakarken gözlerimde artık ümit vaat eden hiçbir ışık, heyecan, macera, oyun, arzu pırıltısı kalmadığının farkındaydım. İç dünyam o kadar acılı, yorgun, artık acımaması için dondurulmuş idi ki, gözlerim ancak böyle bir ruhun aynası olabilirdi. Nazir bana bakarken, sevip de kaybettiği birine bakar gibi hüzünlüydü. Onun benim için duyduğu üzüntüyü görebiliyordum ve bunda samimi olduğuna inanıyordum. Konuşmakta çok zorlandı. "Hüma, bunu sana daha evvel de söylemiştim. Tekrar olacak. Ama şu anda senin acını yok edebilmek için, acını üzerime çekebilsem bunu yapacağım inan. Ölümüm bütün kayıplarını geri getirebilecek olsa senin için ölürüm de. Ama en büyük ıstırabım ne biliyor musun? Yine de senin için hiçbir şey yapamamak." Acıyla kısa ve alaycı bir gülüş attım ve "Buna dayanabilirsin. Daha büyük ıstıraplar var hayatta," dedim. Onun acılarımın gerçek boyutunu hiçbir zaman anlayamayacağını ima ederek. Bunu der demez de pişman oldum. Gönlünü almaya çalışarak elimi uzattım ve mümkün olduğunca yumuşak bir tebessümle onun koluna dokundum. "Özür dilerim," dedim. Avucunu elimin üzerine koyarken gülümsemesiyle birlikte gözlerinde o eski tanıdığım yosun rengi pırıltılar yanıp söndü. Ümit ışıkları gibi. "Af dileme lütfen. Herkese her şeyi söyleyebilirsin bu kadar acıdan sonra." "Hayır. Her şeye rağmen bana sevgi ve teselli verenleri kırmaya hakkım yok." Gözleri iki avucu arasında tuttuğu elimde tane tane konuştu. "Hüma, seher tanrıcam, beni affet. Bugün ne yeri ne zamanı. Ama ben seni ancak delice sevdiklerinle ya da onlardan kalan acılar arasında görebildim hep. Bana ait, bize ait bir zamanı hiç tanımadın. Acılarını, sevdiklerinin yokluğunu unutturmam mümkün olamaz biliyorum. Ama seni bütün sevgimle, ihtimamla sarmalamak, hüzünlerine en azından teselli vererek gözyaşlarını silen olmak isterdim. Bugün buradan ayrılıyorum. Bir müddet için Hindistan'a dönmem gerekiyor. Ama gönlümde ve hayatımda yerin hazır. Senin işaretini bekliyor olacağım." Onun üzerimde hakimiyet kurmak isteyen masal mihracesinden, Acılarımın tesiriyle alçak gönüllü, sevecen bir dosta dönüşmüş olmasını hayretle izliyordum. Bu şaşkınlığımı gözlerimde okumuş olmalıydı. Durdu ve "Ne oldu?" diye sordu. "Hiç," dedim. "Bu söylediklerin çok hoş. Ne kadar içten olduğuna inanıyorum. Fakat..." "Fakat ne?" "Sevgili Nazir, acılarım kaybettiğim erkekleri benim için ölümsüz yaptı. Onların hiçbir zaman yaşlanmayacak anılarının gölgesinde hiçbir erkeği mutlu edemem. Mümkün değil. Sana bu mutsuzluğu yaşatmam haksızlık olur." Bu sözcükleri telaffuz ederken, sanki uzakta kalmış bir zamanda benzerini söylemişim de tekrarlıyormuşum duygusu geldi ama fazla düşünmeden devam ettim. "Ve tabii Aurora'm, ona olan sevgim ve kaybından duyduğum acı o kadar farklı ki, onun yerini yaşadığım müddetçe kimsenin doldurması ve eksikliğini telafi etmesi mümkün değil. Garip gelebilir ama o güzel bebeğin benim hayatımda da çok özel bir yeri olduğunu bilmeni isterim. O zaman beni daha iyi anlayacaksın, Nazir." Elimi onun avuçları arasından çekerken söyleyeceklerimi nasıl ifade edeceğimi düşündüm. "Dinliyorum," dedi. "Nazir, madem kadere o kadar inanıyorsun, bana şunun cevabını verebilir misin? Eğer babaannenin son parça kolyesini kabul etmeseydim, bebeğim yaşar mıydı? Yoksa bu Aurora ismiyle incilerin birlikteki kaderi midir? Bir müddettir gözümde yaş kalmadığını zannediyordum. Ama o gün uzun zamandır ilk defa, artık isyan etmeden, haykırmadan, tevekkül içinde sakin gözyaşlarıyla ağlıyordum. Kumsalda, yürüyüşten eve dönmekte olan misafirlerimizin sesi duyuluyordu. Nazir oturduğu yerden bana doğru uzandı. Eliyle gözyaşlarımı silerken yumuşacık bir sesle konuştu. "Sevdiklerini kaybettiğin için kendini suçlamaktan vazgeçmelisin. Şunu unutma ki kocanı, sonra sevdiğin erkeği ve biricik kızını kaybettin ama kendin de ölümden döndün ve Tanrı seni sevenlerine bağışladı. Bunun da bir anlamı olsa gerek, değil mi?" "Bilmiyorum. İnan bir müddettir başkaları için hiçbir şey düşünmez oldum. Benim ölümümden kimlerin ne kadar üzüleceğini hiç düşünmedim şimdiye kadar. Kendimse Aurora'nın acısını yaşamadan ölmüş olmayı çok diledim. Yüreğim öyle yanıyor ki, bir başkasının benim yokluğuma üzülmesiyle kıyaslanamaz." "Bunu bilemezsin. Ardında bırakacağı acıyı giden değil yaşayan bilir." Ayağa kalktı ve eğilip alnımdan öptü. "Onun için artık kendine iyi bakmalısın. Seni sevgimle ve dualarımla bırakıyorum Seher Tanrıçam. Seni çok özleyeceğim ve döner dönmez arayacağım. Seni burada bulacak mıyım?" Omuzumdaki elini tuttum ve gözlerine bakarak teşekkür ettim. "Ben buradayım Nazir. İyi yolculuklar, kendine iyi bak." Evin kalabalığı verandaya doluştuğunda Nazir'in onlarla vedalaşmalarını duydum. Sonra sesi uzaklaştı ve yok oldu. Celeste yanıma gelip yanağımı öptü. Paul omzumu okşayıp nasıl olduğumu sordu. Shanna sevgiyle sırtımdaki şalı bedenime daha sıkı sardı. Bill bana getirdiği haberler gözlerinin derinliklerinde bir yerlerde saklı, şefkatle elimi sıktı. Kilitlenen bakışlarımızda artık yaralanmak istemediğim için bir müddet bildiklerini konuşmayacağımızda anlaşmış olduğumuzun imzası vardı. Janine masaya yerleştirilen çay servisinden ilk ikramı kendi elleriyle bana yaptı. Fincanımı elime tutuştururken yanağımı öptü ve "İyi misin tatlım?" dedi. Ne olduklarını öğrenmeye bile cesaret edemediğim ailemin sevgisinden bu kadar uzaktayken, onun ses tonu, sevgi dolu teması beni aslında bana ait olmayan bir dünyanın sahibi yapıyor, gerçeğimin yeni acılarından uzakta tutuyordu. Isaac Stein, çok sevdiğim Chopin'in piyano için B flat minör noktürnünü gramofona koymuş yanıma gelmişti. "Bu iyi mi? Başka bir şey çalmamı ister misin?" diye sordu. Ona minnetle baktım ve elini sıkı sıkı tutup uzun zamandır içimde olan şeyi söyledim. Bay Stein, ben sizin acınızda yanınızda olamadım. Beni affedin. Deli olma prenses dedi. Bizim acımız senin de kaybındı. Ve sen de o kaybınla yalnızdın, biz bilmiyorduk. Ama artık birbirimiz için buradayız ve beraberiz. Mühim olan bu. O hafta sonu davetinden beri sadece 3 gün geçti. Şimdilik defterimi kapıyorum. Bugün 7 Mayıs 1919. 24'üme gireceğim. Ama yüzlerce yıldır yaşamış ve acı çekmiş gibiyim. Günlerden çarşamba. Janin ve Isaac sabah kahvaltı masasında beni çiçekler ve hediyelerle karşıladılar. Artık hiçbirimiz için özel kutlamalar yapmıyoruz. Özel günlerimizi aramızda mümkün olduğunca sakin, Ezra ile sonra Aurora ile paylaştığımız güzel zamanları tekrar yaşayıp, onları hatırlayarak ve birbirimize biraz daha kenetlenerek geçiriyoruz. Şimdi kumsalda oturdum ve bu defterin son sayfasını yazıyorum. Sonra sevgili Ezra'mın cephede yazdığı anı defterini ve mektuplarını tekrar okumaya başlayacağım. Şu ara bana en büyük teselli veren, onu yanı başımda hissettiğim o satırlar oluyor. Okurken tekrar tekrar sesini duyuyorum. Bugünlerde bir gün, ona söz verdiğim gibi, seviştiğimiz o ilk ve son gecenin anısına, şömine ateşinin gölgesindeki portresini yapacağım. O portreyi hep bir gün kızıma vereceğimi düşünürdüm ama kısmet olmadı. Ona söz verdiğim için yapacağım bunu. Aurora'mda o kadar canlı ki göz bebeklerimde, onu da resmetmeliyim muhakkak. Yerim az kaldı sayfalarda. Ne diyebilirim ki? Burada bu yalnız ıssız kumsalın sessizliğinde mutluyum. Stein'ların yanında mutluyum. Onlar benim yeni üzüntülerden, hüzünlerden kaçtığım, aynı zamanda kayıplarımı, acılarımı sessizce paylaştığım, yanlarında kendimi koruma altında hissettiğim, ailemden ayrıldıktan sonra yaşadığım tüm trajedileri bilen ve en fazla paylaşmış olan yeni ailem. Onların kaybettiği çocuk benim aşkım ve çocuğumun babası. Benim kaybettiğim bebeğimse onların özlemle andıkları oğullarının çocuğu ve biricik torunları. İnsanları müşterek acılardan daha fazla ne bir araya getirebilir ki? Güzel bir gün, iddiasız bir hava, yumuşak ve ılık güneş. Okyanus da henüz sakin. Uzaklardan ağır ağır yaklaşan ölü dalgalar kumsala sessizce yayılıyor. Daha bir yaz evvel bu kumsalda, aynı noktada oturmuş ve minik Aurora'ma, babasının cephede yazdığı satırları okumuştum. Şimdi onun kuş cıvıltısı gibi sesini, göğsüme yasladığım zamanki bebek kokusunu özlüyorum. Bebeğim, bebeğim, en büyük aşkım benim. En çok benim, en bana ait olan ve en az benimle kalan, en çok özlediğim. Babanı bile artık seninle beraber özlüyorum. Çünkü sen ondan bana kalandın, onun hatırasıydın ve minik Aurora'm, beni affet, affet. Ama sanırım tek özür dilemem gereken küçük kızım değil. Şimdi düşündükçe Nazir'in ilk defa bana yıllar evvel söylediği, sonra defalarca tekrarladığı, birbirimizin kaderi olduğumuzla ilgili sözleri zihnimde yankılanıyor. Eğer kaderi onun algıladığı gibi sahiplenseydim ve onu seçseydim, belki Nesim'in kaderi farklı bir yöne yolculuk yapacak ve o yaşayacaktı. Ezra'nın hayatından uzak kalacağım için onun da kader çizgisi değişecek, ölüme gitmeyecekti ve minik Aurora'm belki hiç doğmayacak veya Nazir'in çocuğu olarak doğduğunda farklı bir kaderle karşılaşacaktı, onu uzun yıllar yaşatacak. Şu an kızımı düşünürken yeniden doğum sancılarımı hissediyorum rahmimde. Göğüslerim sızlıyor, süt vermeye hazır gibi. Kucağım, hayallerim artık yok. Hayallerim ve kaderle inatlaşma cesaretim Aurora'mın ölümüyle beraber bitti. Bundan sonra hayatı ona nispet yapmadan bana sunulduğu gibi yaşayacağım. Kim bilir, Nazir'in dediği gibi, belki de kaderimi kendim çizme arzusundan vazgeçmeliyim. Sanırım o zaman daha sakin, huzurlu ve güvende olacağım. Güneşin tenimdeki ılık teması, dalgaların, martıların sesi, okyanustan gelen tuzlu yosun kokusu, hepsi ilacım gibi. Yaralarımın hiçbir zaman kapanmayacağını biliyorum. Gözümde artık yaş kalmadı ama zihnim, yüreğim, ruhum hıçkırmaya devam ediyor. Canlanan sırlar. Satırlar, sayfalar bitmiş, hatırat sonuna gelmişti. Hüma defteri kapamakta tereddüt ederek öylece kalmıştı. Anılarla biten zaman dilimleri onu çoktan içine almış, kendi parçası yapmıştı. Defteri kapadığı anda çıktığı zaman yolculuğundan geri dönecek ve o çok yakından seyrettiği geçmiş zaman dünyasının kapıları arkasından kapanacak gibi hissediyordu. Üstelik babaannesinin dünyasında, satırların noktalandığı yerde, yolun ortasında rehbersiz kalmıştı. Bundan sonrası ile ilgili hiçbir ipucu yoktu. Yerinden kalkıp yatağın üzerindeki diğer kağıtları bir kez daha karıştırdı. Elindeki defterin sayfa diplerine, kenarlarına dikkatle tekrar baktı. Babaannesi bir başka defter için bir işaret bırakmış olabilirdi. Ama görünen oydu ki, anlattıkları gerçekten burada bitmişti. Peki babaannesinin ona vasiyet bıraktığı mektubunda, Ezra'nın oğlunu muhakkak bul diye işaret ettiği kimdi? Naziran geri dönmüş müydü? İstanbul'daki aile bireylerine neler olmuştu? Lilian'ın defteri bitirdikten sonra ona vereceği zarfta bütün bunların cevabı olabilir miydi? Genç kadının okurken yaşadığı ruhsal gelgitlerden yorgun olmasına rağmen uyuması mümkün değildi. Hatıraların yoğunluğunda gözünde canlananlar, bedenini saran sıcacık enerji gözünü kırpmasına müsaade etmedi. Düşünceleri Aurora'nın incileri, bebek Aurora'nın beşiği, babaannesinin hatıra defteri, Ezra'nın cephe anıları, mektuplar arasında dolaşarak sabahı karşıladı. Günün ilk ışıkları okyanusun üzerinde belirdiğinde duşunu alıp kıyafetini değiştirdi ve heyecanla aşağıya indi. Burnham'lar erkenden uçağa yetişecekleri için evin personeli mutfakta kahvaltı hazırlığına başlamıştı bile. Etrafı mis gibi kahve, krep ve taze kruvasan kokusu sarmıştı. Henüz aileden kimse ortalarda yoktu. Hüma sade bir fincan kahve almakla yetindi ve salondan geniş verandaya çıktı. Açıktan gelen esinti ve geceden kalan çiğin verdiği serinlik, saatlerdir bedenini sarmış olan sıcaklığı emdi. Kendini üzerinde uçtuğu sıcak bulutlardan yere inmiş gibi hissetti. Koyu Brezilya kahvesinin aromasını burnuna çekerken dumanı yüzünde dolaştı. Yavaş yavaş gerçek dünyasına geri dönüyordu. Günaydın tatlım. Lilian'ın sesiyle döndüğünde ilk fark ettiği, onun elinde tuttuğu büyük boy sarı zarf oldu. Günaydın. Hiç uyumadığına bahse girerim, dedi Lilian onu yanağından öperken. Mümkün değildi. Defteri bitirmiş olmalısın. Evet. Ama sanki her şey yarıda kaldı. Belki de onun için babaannen bunu bana bıraktı. Sayfa 278. Genç kadın kendisine uzatılan zarfı alırken ev sahibesinin yüzüne baktı. Onun henüz söylemediği şeyler olduğunu ümit ediyordu. Ne zaman bıraktı bunu? En son geçen sene geldiğinde. Sana bir yolculuk hazırladığını ve onun ölümünden sonra senin er geç buraya geleceğini söyledi. Ancak bıraktığı bir defteri sonuna kadar okumuş olmanı istiyordu. Elindeki defterin nerede olduğunu, senin onu nasıl bulacağını bilmiyordum. Tek bildiğim bizimle irtibata geçeceğin ve nasılsa bu konunun açılacağıydı. İşte zarfın hikayesi bu kadar. Ayrıca sana yerini söylemem gereken iki de tablo var. Onları senelerce burada bıraktı, sen gelene kadar korunmak üzere diğer birçok şey gibi. Ezra'nın ve bebeğin portreleri mi? Evet canım. İkisi de ambalaj içinde, yatak odandaki dolabın üstünde. Babaannen onları özellikle görmeni istiyordu. Bir de bebek yatağını. Bebek yatağını mı? Evet, küçük Aurora'nın yatağını. Hikayesini biliyor musunuz? Lillian, hizmetkarın getirdiği kahvesini alırken derin bir iç çekti. Diğer eliyle koluma girerek balkona doğru yürüdü. Tatlım, Huma'yla çok uzun sene, çok zaman geçirdik beraber. New York'a geldiği zaman burası onun ikinci eviydi. Sanırım bunları da sana anlatmıştır. Burada çok değerli hatıraları vardı ve evin talihi, hikayesi de bir şekilde hayatıyla özdeşleşmişti. Huma ile Ezra'nın aşkları ve trajedileri bu evi, diğer bütün içinde yaşamış olanlardan daha hatırlanır yapmış. Peki Stein'lara ne oldu?